Ayrım 65, sayfa 872. 8. Shanghuan Yintong evlilik cüzdanına parmak basarken hayatında hiç hissetmediği kadar kötü hissediyordu kendini. Ama yine de bastı parmağını. Bu kadını sevmediğini biliyordu. Hatta bu kadından nefret ediyordu. Birincisi bu kadının kaç yaşında olduğunu bilmiyordu. İkincisi daha adını bile öğrenmemişti. Üçüncüsü de kadının geçmişi tam anlamıyla bir sırdı. Nüfus müdürlüğünün koridorunda yürürken kadına senin adın ne diye sordu. Kadın öfkeyle dudaklarını büzdü, kırmızı evlilik cüzdanını açıp al bak üzerinde yazıyor dedi. Evlilik cüzdanının üzerinde şöyle yazıyordu. Wang Yinzi ve Shanghuan Yintong kendi rızalarıyla evlenmek için başvurmuşlardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin evlilik kanunlarının bütün gereksinimlerini karşıladıklarından dolayı evlenmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Wang Yinzi senin neyin oluyor diye sordu Yintong. Babam dedi kadın. Yintong'un birden gözleri karardı ve olduğu yerde bayılıverdi. Meğer bir aptal gibi hırsızlar gemisine binmişim de haberim yok. Evlenmesi kolay da ya boşanması işte zor olan o. Tüm bu olanların arkasında Wang Jinzi'nin olduğundan emindi artık. Şu geberesice tek boynuzlu at Simaliyang'dan çektiklerinin acılarını sinsi planıyla beni oyuna getirerek çıkarmak istiyor. Simaliyang, Simaliyang neredesin? Kadın yaşlı gözlerle Shanghuan Yintong ne düşündüğünü biliyorum ama yanılıyorsun. Ben sana aşık oldum. Bunun babamla bir ilgisi yok. Babam bu yüzden bana sövdü durdu. Beni evlatlıktan reddetmekle bile tehdit etti. Babam bana, kızım söyle bana ne buldun o adamda? O bir ölü sevici, akıl hastası, yaptığı kötülükleri bilmeyen kalmadı. Kuzenlerinden biri çok zengin, diğeri de belediye başkanı olabilir. Ne var bunda? Biz fakiriz ama en azından gururumuz var dedi, diye anlattı. Sonra yaşlı gözlerinden damlalar akıtarak, Yintong, sorun değil, istersen boşanırız. Nasıl geldiysen öyle giderim dedi. Gözyaşları damla damla Yintong'un kalbinin üzerine düşüyordu. Belki de ben fazla şüpheciydim. Evet doğru. Seni seven birini bulmuşsun daha neyi kurcalıyorsun. Seni sevdiğini bilmen yeterli artar bile diye düşündü. Wang Yinzi sanki anasının karnından pazarlamacı olarak doğmuştu. Yintong'un tüm iş stratejisini değiştirdi. Mağazanın arka tarafında bir fabrika açıp kendi birinci kalite tek boynuzlu at süzgenlerini üretmeye başladı. Yintong kendini birden bir süs eşyası gibi bütün gün televizyonun karşısına geçmiş tek boynuzlu at sütyenlerinin reklamlarını izlerken buluverdi. Göğsünüzde bir tek boynuzlu at da bütün dünya avucunuzda. Tek boynuzlu at koynunuzdaysa şans hemen kapınızda. Üçüncü sınıf bir oyuncu elinde bir sütyen sallayarak şöyle diyordu. Tek boynuzlu atı takınca kocan doyamaz sana. Tek boynuzlu atı çıkarınca her gün başka bir bela. Yintong tiksinerek televizyonu kapatıp odanın içinde volta atmaya başladı. O kalın, yünlü halının üzerinde gidip gelmekten halının üzerinde ayak izlerinden küçük gri bir patika oluşmuştu. Adımları hızlandıkça daha da heyecanlanıyor ve kafası demir çitlerle çevrilmiş bir keçi sürüsü gibi karışıyordu. Yürümekten yorulunca oturup kumandayla televizyonu açtı yine. Tam da tek tip boynuzlu atın yayın saatiydi. Programın bu bölümü Dalan şehrinin en etkili kadın kahramanlarına ayrılmıştı. Programda Lu Shengli ve Yang Lianlian'la yapılmış röportajlar vardı. Kısa biyografileri anlatıldı. Programın tema müziği çok tanıdıktı. Bu güzel melodi sanki şansın kapıyı çalışını andırıyordu. Na na na na na na na. Bu program tek boynuzlu at süzgenleri limited şirketinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Göğsünüzde bir tek boynuzlu at da bütün dünya avucunuzda. Tek boynuzlu at bir aşk hayvanıdır. Gece gündüz içimi ısıtır. Ekranı birden tek boynuzlu atın tescillenmiş logosu kaplandı. Gergedan desen gergedana benzemeyen bir gergedanla meme ucu olan ama meme ucu da meme ucuna benzemeyen tuhaf bir yaratığın karışımı. Bugünlerde Dalan şehrinin bütün genç erkek ve kadınları tek boynuzlu at markasının ürünlerini gururla üzerinde taşıyordu. Wang Yinzi bu markayı geliştirerek tasarım markası giysilerin olduğu bir mağazalar zincirine dönüştürdü. Başlarda sadece kadın iç çamaşırı üreten firma artık içten dışa açılıp şapkadan çoraba ve bu ikisinin arasında aklınıza gelebilecek her türlü giysi ve aksesuarı üretmeye başladı. Logolarına iyice bakın çünkü artık çakmaları da üretiliyor. Altın mikrofon üzerinde tek boynuzlu at marka giysiler olan tek boynuzlu atın genel müdürü Wang Yinzi'nin ağzına doğru ilerledi. Dudakları gümüş gibi parlayan kırmızı bir rujla boyanmıştı. O şişmanladı ben kurudum. Genel müdür Wang mağazanıza tek boynuzlu at gibi sıra dışı bir adı nasıl bulduğunuzu, fabrikanızı ve ürün yelpazenizi sormakla başlamak istiyorum izin verirseniz. Hafifçe gülümsedi. Kendiyle çok gurur duyduğu her halinden belliydi. Bir bakışta ne kadar eğitimli, ne kadar akıllı, ne kadar zengin ve ne kadar güçlü bir kadın olduğunu anlıyordunuz. Kesinlikle dikkate alınması gereken bir kadındı. Uzun hikaye aslında diye söze başladı. 30 yıl önce babam tek boynuzlu at mahlasıyla yazı yazmaya başlamış. Babamın dediğine göre tek boynuzlu at büyülü bir yaratık. Biraz gergedanı andırıyor ama tam anlamıyla gergedan değil. Eski metinlerde kalbin büyülü boynuzu diye geçiyor. Bunun anlamı birisiyle çok yakın bir ilişki içinde olmak demektir. Birebir söylemek gerekirse kalbi atan herkes birbirine bağlıdır. Aşıklar, eşler, sıkı dostlar, sizce de kalplerimiz de birer büyülü, boynuz değil mi? İşte mağazamın adını bu yüzden tek boynuzlu at koydum ve ardından daha da ileri gidip onu ünlü bir markaya çevirdim. Kalbin büyülü boynuzu, ah kalbin büyülü boynuzu, sizce de insanı alıp büyülü bir duygular imparatorluğuna götürmüyor mu? Galiba çok konuştum. Kalbin büyülü boynuzuna sahip olan dostlarım için zaten çok fazla açıklama yapmama gerek yok. Çeneni kapamana gerek var. Shangguan Yintong öfkeyle köpürüyordu. Başkasının sırtından geçinip bütün övgüleri üzerine alamazsın. Senin o tek boynuzlu atını darmaduman edeceğim. Televizyon kanalının o koca ağızda dişlek kadın sunucusunun karşısına geçmiş hararetli konuşuyordu Wang Yinzi. Elbette ki eşim daha işin başındayken bir sürü şey yapmıştı. Ama sonra ağır bir hastalığa yakalanınca bir kenara çekilip dinlenmek zorunda kaldı. Ben de mücadeleye tek tabanca devam ettim. Tek boynuzlu at da gerçek bir savaşçıdır. Ben sadece tek boynuzlu atın bu mücadeleci ruhunu ileri taşıdım. Daima ileri. Genel Müdür Wang dedi dişlek sunucu. Size hedefinizi sorabilir miyim? Tek boynuzlu atı 3 yıl içinde tüm ülkede tanınmış bir marka yapmak. 10 yıl içinde dünyaya açılıp uluslararası bir marka haline getirmek ve en sonunda tekstil sektöründe dünya lideri olmak. Wang Yinzi göğsünü gururla geldi. O iriliğin içinde plastik yay ve birinci sınıf süngerden yapılmış sahte memeler vardı. Tek boynuzlu atın patroniçesinin sahte memeleri nasıl da gerçek? Sahte meme uçları ince bluzunun altında küçük birer şemsiye gibi dururken hiçbir şeyden haberi olmayan kaç tane genci büyülediğinin farkında bile değildi. Yintong elindeki kumandayı ekrandaki Wang Yinzi'ye fırlatıverdi. Seni utanmaz. Kumanda televizyondan sekip yere düştü. Wang Yinzi iri, sahte memeleriyle televizyonda konuşmaya devam etti. Genel Müdür Wang dedi dişlek sunucu. Size şunu da sormak istiyorum. Son yıllarda batıdaki kadınlar bir göğüslere özgürlük hareketi başlattılar. Südyenin 17. yüzyılda dayatılan korse gibi zararlı olduğunu söylüyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok cahilce dedi Wang Yinzi kararlı bir ses tonuyla. Korse kanvas ve bambu ateliyle yapılır. Buyurgan bir zırh gibi olduğundan kadınlara gerçekten de zarar vermiştir. Avrupa'da yaygın olan korse Çinli kadınların ayaklarının bağlanmasına benzer. Bu açıdan ama korse ve ayak bağını südyenle özellikle bizim şirketimizin ürettiği tek boynuzlu at südyenleriyle kıyaslayamazsınız. Südyen güzellik ve sağlığın kesiştiği noktadaki ihtiyacı karşılamak için vardır. Bizim südyenlerimiz işte bu iki önemli noktayı gözeterek imal ediliyor. Müşterilerimizin estetik ve biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bizim tek boynuzlu at südyenlerimizle memelerimiz hem daha sağlıklı hem de daha güzel olur. Südyenlerimizle fiziksel ve zihinsel durumunuzu en iyi şekilde korursunuz. Tek boynuzlu at südyenlerimizin her biri öncül birer sanat eseridir. Onları yaparken birinci sınıf model tasarımları, birinci sınıf teknoloji ve birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Memenin fiziksel özelliklerini tam anlamıyla koruma altına almak tek boynuzlu atın nihai endişesidir. Tek boynuzlu at memeleriniz üşüdüğünde onları okşayıp ısıtacak bir çift eldir. Memeleriniz kendini yorgun hissettiğinde içebileceğiniz elmas gibi parlayan bir bardak kırmızı şarap, bir fincan sıcak kahve ya da dumanı üzerinde tüten bir bardak yeni demlenmiş çaydır. Memeleriniz hüzünlendiğinde sizi neşelendirir. Memeleriniz heyecanlandığında sizi sakinleştirir. Memeleriniz yaslıysa yasınızı güce çevirir. Özetlemem gerekirse size çok iyi bir koruma sağlar. Sizin için çok endişelenir. 20. yüzyılın sonlarına doğru açmış, maddi ve manevi dünyayı birbiriyle kaynaştıran iki parlak çiçektir. İnsanlığın yolunu açıp 21. yüzyıla girmemizi sağlayan insanlığın ruhudur. Bu ruh, insanoğlu kadınlar ve memeler için endişelidir. 20. yüzyıl savaş ve devrimin yüzyılı oldu. 21. yüzyıl meme ve aşkın yüzyılı olacak. Bu bizim tek boynuzlu at şirketinin sloganıdır. Aynı zamanda girişimci ruhumuz ve iş stratejimiz. Yintong eline bir çay bardağı aldı. Tam televizyona fırlatacaktı ki eli birden havada kendiliğinden yön değiştirince bardak saten kaplanmış duvara çarpıp neredeyse hiç ses çıkarmadan ve hasarsız bir şekilde halının üzerine düştü. Duvara ve televizyonun üzerine biraz küflenmeye başlamış çay yaprağı ve siyah çay sıçramıştı. 29 inçlik renkli televizyonun ekranına kendinden geçmiş bir çay yaprağı yapışmıştı. Bu küflü çay yaprağı Wang Yinzi'nin ekranda oynayıp duran yüzü ve meme uçları arasında gidip geliyordu. Çay yaprağı kadının ağzının üstüne denk geldiğinde bıyığı andırıyordu. Sahte meme uçlarının üzerinde ise bir balık ağzı gibi duruyordu. Genel Müdür Wang, şimdi taktığınız sütyenin tek boynuzlu at sütyeni olup olmadığını paylaşır mısınız bizlerle diye sordu dişlik sunucu nükteli bir dille. Wang Yinzi samimi bir sesle cevapladı. Tabii ki. Hemen ardından elleriyle o sahte ama mükemmel tasarlanmış taş gibi sağlam memelerini yukarıya doğru kaldırdı. Sanki farkında olmadan yapmış gibi ama bu yaptığı çok kasıtlı bir hareketti gerçekten. Biraz da para harcamadan reklam yapalım. Reklamını iyi yapmıştı. Tek boynuzlu at sütyenlerin iyiliği için değildi ama bu. Tek boynuzlu atın patroncusu Wang Yinzi'nin meme uçlarının güzelliğini kanıtlamak içindi. Genel Müdür Wang, peki ya ev yaşamınız mutluyuz diyebilir misiniz? Diye sordu dişlek sunucu. Yine samimi bir cevap. Pek sayılmaz. Kocamın bazı ruhsal bozuklukları var ama aslında o çok iyi yürekli bir adamdır. Götüm, osurdun yine. Yinton kanepeden sıçrayıp ekrandaki Wang Yinzi'ye sövüp saymaya başladı. Seni entrikacı. Yüzüme karşı tatlı tatlı konuşmalar, arkamı döndüğümde bıçak çekmeler. Beni ev hapsine kapattın. Kamera Wang Yinzi'nin yüzüne yakın çekim yapınca kadının yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi. Sanki Shanghai Yintong'un evde televizyonun karşısına geçmiş kendini izlediğini biliyordu. Yintong televizyonu kapattı. Ellerini belinin arkasında birbirine kenetleyip kafese kapatılmış bir goril gibi halının üzerinde volta atmaya başladı. Öfkesi her geçen saniye daha da artıyordu. Ruhsal bozuklukmuş. Seni anasını siktiğimin, asıl senin ruhsal bozukluğu olan hem de tepeden tırnağa bozuk senin ruhun. Çalışamadığımı söylüyor bir de, çalışabilirim. Orospu'nun çocuğu, bana izin verdiğin mi var? Sen sahte bir kadınsın, bir taş kadın. Hermafrodit bir kara kurbağası ruhu, bir su kaplumbağası ruhu. Kutuda yaşayan gerçek bir su kaplumbağası ruhu, yumuşak kabuklu bir Çin su kaplumbağası. Yanında da küçük melekler var. Senin karnını haşlayacağım sıcak suyla. Yintong iyi eğitilmiş profesyonel askerler gibi mekanik bir yürüyüş tutturmuştu. Geri dön, ileri marş. Geri dön, ileri marş. Yürürken halının üzerindeki tozlar havaya kalkıp odanın içinde uçuşmaya başladı. Ruhu bir güvercin gibi özgürleşmişti artık. Belediye binasının önündeki meydanda uçmaya başladı. Yağmurun çiselediği bir bahar günüydü yine. İnce yağmurun arasından süzülüp meydanın kenarındaki bir pagoda ağacının üzerine kondu. Meydanın içindeki akıl hastasının cesur konuşmalarını dinlemeye koyuldu. İnsanlar etrafını sarmış sanki hokkabazlık yapan bir maymunun gösterisini izliyorlarmış gibi kahkahalar atıyorlardı. Vatandaşlar, vergi mükellefleri. Onlar o halkın kan ve teriyle beslenip iyice semirmiş olan kokuşmuş tahta kuruları bana akıl hastası diyor. Evet evet doğru bu. Aklı başında olan her insanı alıp akıl hastanesine tıkıyorlar. Bu her zaman kullandıkları bir numara. Kardeşlerim, dostlarım, silah arkadaşlarım açın gözlerinizi artık. Kocaman açın. Açın da görün kamu mallarının ceplerine nasıl girdiğini. Halkın alın terini ve kanını nasıl da çarşur ediyorlar görün bakalım. Baksanıza bizim 6 aylık mutfak masraflarımızda bir sütyen alabiliyorlar. Şöyle hafif bir yemek yemeleri demek bizim 3 aylık tahılımız. Nereye baksam otel ve restoran oldu. Rüşvet ve yolsuzluk her yerde. Her yer görevini kötüye kullanan vurguncularla doldu taştı. 2 yıl belediye başkanlığı yapıp cebine 10 milyon yuan indir. Sevgili köy halkı. Her şeyi benden daha iyi bildiğinizi biliyorum. Atar damarlarınıza birer kamış sokmuşlar. Sevgili köy halkı, onların arzuları dipsiz birer okyanustur. Dostlarım, uykulu gözlerinizi açıp gerçeği görün artık. İnce yağmur cesaretli delinin solgun anını ıslatmıştı. Demir bir tarak çıkarıp ak düşmüş saçlarını geriye taradı. Yağmur suyu Osmantos yağı gibi çok kaygandı. Bahar yağmuru yağ gibi değerlidir. Yaz yağmurları sel olur. Akıl hastası değilim. Zihnim çok açık. Zihnim o kadar berrak ki bundan ben bile korkuyorum. Biliyorum onların para ve cinsel organlardan dokudukları bu sık ağdan kurtulamayacağım. Benim kaderimde sefil bir kuduz köpeğininki gibi olacak. Bugün burada konuşuyorum ama yarın bir çöplükte ölmüş olacağım. Eğer ölürsem arkamdan ağlama sevgilim. Uzun gecelerin sonsuz rüyalar ülkesinde senin bir tanen olacağım. Ama benim tüm yaşamım bir mücadeleyle geçti. Nerede bir hayat varsa orada bir mücadele var. Derler ya hani işte öyle. Koynundan bir boynuz çıkardı. Yanaklarını şişirip çalmaya başladı. Savaş borusu çalıyor kardeşlerim. Haydi savaşa. Şeytanları vuralım, Japonya'nın kökünü kurtalım. Köyümüzü koruyup barışı sağlayalım. Boynuzu çala çala meydanın kenarında yürüyordu. Caddede yoğun bir trafik vardı. İnsanlar meşgul maşgul koşturuyordu. Onun başının üzerinde süzülürken kanatlarında pırıl pırıl parlayan yağmur damlaları vardı. Mutlu bir çocuk, çimlerin üzerinde yürümeyi öğreniyordu. Yaşlı bir emekli yağmurda uçurtma uçuruyordu. Karhos'un dalan şehrinin bozulmasından sorumlu olan çetebaşı Lu Shengli. Kollarını sallayarak slogan atıyordu. Sokağa terk edilmiş küçük bir buldog ona doğru havladı. Kahrolsun, 300 milyon krediyi çarçur eden Geng Yan Lian. Kahrolsun tuhaf fikirleriyle göğü delen Papağan Han. Kahrolsun tek boynuzu at. Sarı pislikler temizlensin. Manevi bir medeniyet yeniden kurusun. Kahrolsun şehvet düşkünü Shangguan Yintong. Cesur delik kükremeye başladı. Shangguan Yintong korkudan kanatlarını açıp bağırarak göğün dışına doğru uçtu. Eşini arayan bir kuştu. Düşmanımı bulacağımı nereden bilirdim? Karmakarışık duyguların bitkin düşürdüğü Shangguan Yintong, 1993 yılının bir bahar akşamı odasındaki sahte antika halının üzerinde uzanırken hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yintong, gözyaşları halının üzerine bir kase büyüklüğünde ıslattığında ona hemen yemek getiren hizmetçisi içeriye girdi. Hizmetçi Filipinliydi. Kadının ataları Gaomi Kuzeydoğu bucağından Çin'in Güneydoğu Asya'ya yakın olan Nanyang bölgesine geçip ipek ticareti yapmışlardı. Damarlarında Gaomi Kuzeydoğu bucağı ve Malay kanı taşıyordu. Koyu bir ten rengi vardı. Gözleri hüzünlü bakıyordu. Memeleri tropikal bölge kadınlarına özgü bir irilikteydi. Çincesi çok akıcı olmasa da iletişim kurabilecek düzeydeydi. Kadını Yintong'a hizmet etmesi için Wang Yinzi tutmuştu. Beyefendi akşam yemeği hazır dedi kadın. Bambu bir sepeti masanın üzerine koyup. Ardından sepetten bir kase haşlanmış pirinç, bir tabak haşlanmış turp ve kuz eti. Bir kase kurutulmuş karides ve kızartılmış kerevizle bir kase tatlı ekşi kefal çorbası vardı. Sonra Yintong'a bir çift fil dişi taklidi yemek başı çıkardı. Sonra Yintong'a bir çift fil dişi taklidi yemek çubuğu uzatıp beyefendi hadi yemek yiyin dedi. Yintong dumanı tüten yemeklere baktı ama içinden yemek yemek gelmiyordu. Ağlamaktan şişmiş gözlerini kadına dikip öfkeyle sordu. Ben neyim söylesene. Kadın ne diyeceğini şaşırdı. Ellerini iki yanında aşağı sarkık bir halde. Biliyorum beyefendi dedi. Seni lanet casus dedi Yintong yemek çubuklarını masaya çarpıp. Sen Wang Jinzi'nin beni gözetlemesi için gönderdiği lanet bir casussun. Kadın korku dolu bir sesle beyefendi anlamıyorum dedi. Bu yemeklere yavaş yavaş zehirleyen bir zehir koydun. Beni yavaş yavaş öldürmek istiyorsun. Beni bir hindi ya da bir pangolin gibi yavaş yavaş geberteceksin. Yemekleri masanın üstüne boşaltıp çorba kasesini hizmetçiye fırlattı. Defol git buradan, siktir git. Senin casus köpek, bir daha gözüm görmesin seni. Kadın üzerinde sıcak ve yapışkan çorba artıklarıyla ağlayarak odadan çıktı. Wang Yinzi, seni karşı devrimci halk düşmanı. Kan hemen hortlak, seni kene. Ne olduğu belirsiz molekül, aşırı sağcı, seni kapitalizm yoluna baş koymuş gerici kapitalist. Akademik otorite, dejenere şey, sınıf muhalifi, parazit, utanç tarihine geçen küçük soyları, haydut, dönek, serseri, sahtekar, gizli sınıf düşmanı, kralcı. Konfüçyüs'ün erdemli torunu, feodalizm savunucusu, köle sisteminin geri dönmesi için savaşan avukat, düşmüş toprak ağalarının sözcüsü seni. Yintong, siyasi açıdan çalkantılı geçen son birkaç yıldır öğrendiği bütün aşağılayıcı politik terimleri saydırarak Wang Yinzi'ye karşı sözlü bir saldırı başlattı. Popüler çizgi filmlerdeki yaralı fidanlar gibi kıvrıldığını gördü. Wang Yinzi'nin gözlerinin önünde. Vücudunda yara izi olmayabilir ama her yerin iğrenç siyah benlerle kaplı. Temmuz ayında yıldızlarla kaplanmış bir gök kadar sayısız ben. Gökyüzü yıldıza kesmiş, ay parlıyor, üretim ekibi toplanmış şikayetleri tartışıyor. Wang Yinzi, buraya gel. Bu akşam sonuna kadar gideceğiz. Ya balık ölecek ya da ağ parçalanacak. İkimizden biri kaybedecek. İki ordu çarpıştığında zafer en kahramancı dövüşenin olur. Kafandaki o kase büyüklüğündeki yarayı keseceğim. Wang Yinzi elinde bir dizi altın sarısı anahtarla kapıyı iterek açtı. Kapının ağzında dikiliyordu. Yüzünde aşağılayıcı bir gülümsemeyle ben geldim. Bakalım neden yapılmışsın dedi. Cesaretini toplayan Yintong seni geberteceğim dedi. Wang Yinzi gülerek sonunda dedi. Demek yaşıyormuşsun. Eğer birini öldürecek cesaretin varsa sana olan hayranlığımı dile getirmek isterim. Korkusuzca içeriye yürüdü. Halının üzerindeki lekeye tiksinerek bakıp Yintong'un yanına gitti. anahtarlarıyla Yintong'un alnına sert bir şekilde vurup ''Senin nankör canavar'' diye sövdü. ''Söyle bakalım ne derdin var? Sana şehrin en lüks odasını hazırladım. Sana yemek yapması için bir hizmetçi buldum. Kollarını kaldırınca giydiriliyorsun. Ağzını açınca doyuruluyorsun. Bir imparator gibi yaşarken daha benden ne istiyorsun?'' ''Ben özgürlük istiyorum'' diye mırıldandı Yintong. Wang Yinzi bir an şaşırdı ama hemen ardından kahkaha atmaya başladı. İyice güldükten sonra ciddi bir tavırla ''Ben senin özgürlüğünü kısıtlamıyorum. İstersen hemen şu an defolup gidebilirsin. Hadi siktir git.'' dedi. ''Beni hangi hakla kovuyorsun?'' dedi Yintong. ''Bu mağaza benim.'' ''Defolması gereken biri varsa o da sensin. Ben değilim.'' ''Pöf!'' dedi Wang Yinzi. ''Eğer mağazanın işletmesini elime almasaydım, 100 mağazan olsa da er ya da geç çıs çıplak açıkta kalırdın sen. Bir de kalkmış utanmadan mağaza benim.'' diyorsun. ''Sana bir yıldır ben bakıyorum. Demek sana layık olamadım. Al sana özgürlük. İşte kapı orada. Hadi bu oda bu gece bana lazım. Bir misafirim var.'' ''Ben senin nikahlı kocanım.'' dedi Yintong. ''Sen istiyorsun diye çıkıp gitmem. Kendim hazır olunca giderim.'' ''Nikahlı kocanmış.'' dedi Wang Yinzi iğrençleşerek. ''Koca ha, sen bu kelimenin ne demek olduğunu biliyor musun ki? Peki şimdiye kadar kocalık vazifeni yerine getirdin mi? Yapabilir misin?'' ''Eğer benim dediklerimi dinlersen yaparım.'' dedi. ''Utanmaz.'' dedi Wang Yinzi. ''Buna nasıl cüret edersin? Beni orospu mu sandın? Beni istediğin gibi kullanabileceğini mi sanıyorsun sen?'' Yüzü kıpkırmızı olmuştu. O çirkin dudakları titriyordu. Elindeki anahtar destesini Yintong'un kaşlarına fırlattı. Yintong beynine saplanan bir acı hissetti. Patlayan kaşından akan sıcak ve yapışkan bir sıvı aşağı doğru süzülmeye başladı. Eliyle kaşını yokladıktan sonra parmak uçlarına bulanmış taze kanı gördü. Böyle bir durum eğer bir dövüş sanatları filminin içinde geçseydi bir sonraki adım şiddetli bir kavga olurdu. Eğer bir sanat filminin içinde olsaydı yaralanmış erkek kahraman alaycı bir isyan başlatır, öfkeyle evden çıkıp giderdi. Peki ben ne yapmalıyım diye düşündü Yintong. Wang Qinzi ile benim başrolünde olduğumuz bu film bir dövüş filmi mi yoksa bir sanat filmi mi? Sanatsal bir dövüş filmi mi yoksa içinde dövüş sahneleri olan bir sanat filmi mi? Ho ho ho ho. Tekme yumruk gir, kötü adamı dövüp geri çekil. Sadece durumu kurtar, savuştur işte. Yoksa bir sonraki hamle için gücün kalmaz. Doğru yolda ilerlemek için bu pislik dövüş sanatı ustasını ortadan kaldırmalı. Kötü adam yere düşüp önce genç erkek kahramanla güzel genç kız elle tutuşup uzaklaşırlar mutlu sana doğru. Gerçekten çok kötüsün diyor erkek kahraman elindeki kan lekesine bakıp. Birini dövebileceğimi ya da dövme cesaretim olmadığını sanıyordun ama ben sadece korkuyordum. Senin o kokuşmuş etinin elimi kirleteceğinden korkuyordum. Sonra sendeleyerek uzaklaşır, kesilmek üzere olan bir domuz gibi ciyaklayan kadın kahramanı ardında bırakarak başını çevirip ardına bile bakmaz. Shangguan Yintong henüz oynamak için uygun bir rol bulamadan tanıdık yüzde iki iri yarı adam dalıverdi içeriye. Birinin üzerinde bir polis üniforması, diğerinin üzerinde ise bir hakim cübbesi vardı. Polis üniforması giyen Wang Yinzi'nin küçük kardeşi Wang Tiezi'ydi. Hakim cübbesi giyense Wang Yinzi'nin küçük eniştesi Huang Xiojun'du. İçeriye dalar damaz Yintong'a doğru yöneldiler. ''Ne oldu enişte?'' dedi polis memuru omuzunu bir boğa gibi Yintong'un üzerine sürerken. ''Bir kadına kötü davranan erkek adam değildir ha?'' Hakim dizini Yintong'un sırtına geçirirken ''Ablamız sana hep iyi davrandı. Ne vicdansız herif çıktın.'' dedi. Yintong tam ağzını açıp kendini savunacakken karnına bir yumruk yedi. Karnını ovuşturup yere eğildi. Ağzından ekşi ekşi mide suyu geliyordu. Polis memuru bir karate hareketiyle Yintong'un boynuna vurup doğrulamamasını sağladı. Bu hakim olan enişte bir zamanlar subaylık yapmış ve 10 yıl askeri keşfe çıkmıştı. Askeri eğitimi sırasında tek eliyle tuğla kırma üzerine sıkı bir eğitim almış ve tek vuruşta 3 tuğla kırma gibi bir rekora imza atmıştı. Yintong bu adama kendini tuttuğu için minnettardı. Eğer boynuna hakim vurmuş olsaydı boynunun üzerinde bir kafası olmayacaktı şimdi. Ağla diye düşünüyordu Yintong. Hemen ağlamaya başla. Ağlayan birine vuramazlar. Ağlamak bir zayıflık belirtisidir. Ağlamak af dileyip yalvardığını gösterir. Ağlarsan bu yiğit adamlar sana vurmaz. Ama Yintong halının üzerine diz çöküp sağa sümük ağlamasına rağmen adamlar ona pataküte dalmaya devam ediyordu. Wang Yinzi de ağlıyordu. Hem de sanki kocası tarafından tacize uğramış bir kadın gibi gerçekten ağlıyordu. Hakim de onu avutuyordu. Ablacığım boş ver. Bu adam için ağlamaya değmez. Boşa gitsin. Bu adam için gençliğini boşa harcama. Ey sen dedi polis memuru. Wang ailesine kolayca bulaşabileceğini mi sandın ha? Şu belediye başkanı kuzenini görevden aldılar. Hakkında soruşturma açıldı. Senin gibi bir güdüğün insanlara kabadayılık tasladığı günlerin sonu yakındır. Ardından polisle hakim sıkı bir işbirliği yapıp Hintong'u yere bastırarak yerdeki yemek artıklarını yalamaya zorladılar. Yerdeki haşlanmış pirinç tanelerini tane tane yalamalıyım. Silip süpürmeliyim hepsini, yoksa yine tekme tokat vurmaya başlarlar. Hintong bir yandan yemek artıklarını yalıyor, bir yandan da ağlıyordu. Bir köpeğe döndüm. Bir köpek bile değilim aslında. Köpekler kendi rızalarıyla yalar yerdeki artıkları. Rıza ne güzel bir şeydir. Bense yalamaya zorlandım. Yalamazsam yerim sopayı. Yalayıp yutmam da gerek. Yoksa yine dayak. Hiçbir iyi yönü yok bunun. Sadece aşağılık bir utanç. Köpek yemeğini yalayarak yiyen bir hayvandır. Dilleri bu iş için yaratılmış, çok rahat yalar. Ben öyle değilim ama. Dilim çok beceriksiz. Hem de çok yorucu. Nereden bakarsan bak, bir köpekle kıyaslanamam bile. En çok pişman olduğu şey de yapmamalıydım. Elim kırılsaydı da yapmasaydım. Çorba kasesini fırlatmak olmuştu. Bu düpedüz hayatının cezasıydı. 6. ayda ödemesi gereken kredi borçlarından bile fazlaydı bu. Ne ekersen onu biçersin derler ya, işte Yintong da ne ektiyse onu biçiyordu. Ayrım sonu sayfa 887.